kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak, eserin adı Bir Uyuyup Uyanalım. Yazarı İrfan Değirmenci. Türü roman. İnkılap Kitabevi İstanbul 2017. ISBN numarası 978-975-10-3759-6. Bu kitap 495 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Mart 2017. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Zaman zaman haberlere konu olan anket çalışmaları vardır hani. Aşağıdakilerden hangisinin komşunuz olmasını istemezsiniz diye sorulan. O anketlerde en çok işaretlenen şıkların hepsini düşünün şimdi. Kimden nefret ediliyorsa onları düşünün. Nefret suçlarının kurbanlarını düşünün. Ön yargıyla yaklaşılanları düşünün. Ötekileştirenleri düşünün. Dışlananları, kovulanları, ayrımcılığa ve haksızlığa uğrayanları düşünün. Haklıyken haksız konuma düşürülenleri, kapının önüne konulmak istenenleri düşünün. Yeterince düşündüyseniz okumaya başlayabilirsiniz. Uykunuz geldiği anda hiç çekinmeyin. Kitabı bir kenara koyup gözlerinizi yumun. Bir uyuyup uyanalım. Her şey daha güzel olacak, biliyorum. İrfan Değirmenci, eski bir televizyoncu. Ön söz. 1977'de Ankara'da doğdum. Antalyalı işçi emeklisi bir baba ile Afyonkarahisar'da doğup İstanbul'da büyümüş ev kadını bir annenin iki çocuğundan biriyim. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi oldum. Aslında tiyatro oyuncusu olmak istiyordum. Konservatuvar sınavını kazanamayınca Ankara Sanayi Sitesi'ndeki bir yerel televizyonda Ostim TV'de meslek hayatıma başladım. Hem okuyup hem çalışıyor, 28 Şubat Türkiye'sinde yerel TV ekranında tesettürlü meslektaşımla birlikte iftar programı sunuyordum. Babamın Antalya Toroslardan sahile göçüp gelen ailesi bir hayli mutasıptı. Rahmetli dedem Hacı Süllü, Süleyman Değirmenci küçükken bana sürekli Molla İrfan diye hitap ederdi. Annemin babası ise Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden ömrünün son gününe kadar her sabah gazete bayine gidip Cumhuriyet gazetesi alan bir beyefendiydi. Rahmetli dedem Niyazi Bey gazetenin köşe yazılarını bana yüksek sesle okuttururdu. O okuduğum köşelerde yazan isimlerden biri Profesör Ahmet Taner Kışlalı, sonradan üniversitede çok sevdiğim hocam oldu. Kışlalı bu ülkenin çok önemli diğer aydınları gibi karanlığın hedefi haline geldiğinde okulumuzda düzenlenen Siyaset Meydanı programında canlı yayında yaptığım öfke ve direnç dolu konuşma sonrasında hayatım boyunca peşimden geldi. O gün o sıralarda konuşan çocuğu hep korumaya çalıştım. O konuşma bana ATV'de staja başlama imkanı sağladı. İlk kez bir ulusal kanaldaydım. Neredeyse 6 ay boyunca görevim daha önce hazırlanmış haberleri izleyip hangi kasetin içinde ne olduğunu bilgisayara geçmekten ibaretti. Bir gün şans yüzüme güldü ve kendi haberimi yapmakla görevlendirildim. Başarmıştım. Yüzümle, sesimle, kalemimle, aklım ve vicdanımla ortaya koyduğum ürün televizyon izleyicisiyle buluşmuştu. O izleyici beni tüm farklılığımla kabul etti ve ilgi gösterdi. Daha çok siyaset haberleri yapılan Ankara'da sokaklarda yaşam haberleri yaptım. İnsan öyküleri derledim. 10 yıl boyunca Star, CNN Türk, Kanal D gibi farklı televizyonların Ankara muhabirliğini yaptım. 30 yaşımdayken Fox televizyondan İstanbul'da çalışma teklifi aldım. Ve valizimi toplayıp Haydarpaşa'da trenden indim. Seni yeneceğim İstanbul diyen milyonlardan biriydim artık. Fox ekranında adını koyduğum Çalar Saat çok izlenip ilgi görünce Mehmet Ali Birant'tan gelen teklifle Kanal D sabah haberlerinin sorumluluğunu üstlendim. 7 yıl süren Kanal D maceramda gizli olaylarıyla başlayan son süreçte de hep mazlumun, mağdurun, haklı ve güçsüz olanın yanında durdum. Tüm sabah haberleri maceram boyunca benimle olan dostum, kıymetli meslektaşım Ertuğrul Albayrak bana bir kitap yazmam için özel bilgisayar getirip hediye eden isimdir. Yazman lazım çünkü bunu iyi başarıyorsun diyerek beni yüreklendiren yol arkadaşımdır. Hep ötelediğim yazma macerasında beni adam akıllı kanalize edense 90. yılını kutlayan İnkılap Kitabevi oldu. Geçen yıl Eylül ayında belki de bir otobiyografi ya da meslek kitabı yazabileceğim düşüncesi ve teklifiyle geldiler. Kabul ettim ama tek şartla. İlk kitabım benim değil, bunca zaman haberlerime taşıdığım insanların öyküsü olmalı. Elinizde tuttuğunuz kitap bunun için yazıldı. Kanal D'deki görevime Türkiye'nin çokça konuştuğu gerekçelerle son verildiğinde ben kitabımın kahramanlarıyla nasıl vedalaşacağımı düşünüyordum. Biz bu ülkenin kimseye zararı olmayan onurlu, güzel insanları, biz varız ve buradayız. Birlikteyken daha güçlü ve güzeliz. Sizi seviyorum, İrfan Değirmenci. İçindeki kötüye hayır diyenlere, insan kalmakta direnenlere, 2017. Oku, bak delikanlı, ne yazıyor orada? Özel mülktür, girilmez. Böyle bağırdı dev adam. Öyle iri yarı, öyle kaba saba, öyle buyurgandı ki. Özür dilerim ama kimi kimin mülkünden kovuyorsunuz acaba diye mırıldanabildi Derya yalnızca. Öfkesi haziran güneşinden parlak kara gözlerinden okunuyordu oysa. Bu oğlanı, bu cılız, esmer, simsiyah kıvırcık saçlı, hokka burunlu, asi ruhlu çocuğu Derya'yı çok severlerdi kısmet apartmanında. Daha doğrusu apartmanın sessiz sakinleri severdi onu. Kimi bu sessiz sakinleri? Nergis, Poyraz, Mert, Yusuf, Meryem, Belkıs abla ve bir de köpeği Kıtmir Su. Bu anlatılan onların öyküsü. Ekim Pazar Gecesi. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım. Tükendi fitilim, eridi yağım. Ekim'in son pazar gecesi, salonun kapısı açık, evi karanlıktı. Çoğu zaman sabahladı balkonunu aydınlatan tek şey, üç sokak aşağıdaki marketin devasa çöp kovasından bulup tamir ettiği ışıldaktı. Işıl ışıldı Belkıs abla, bu gece yine kola kutusundan yapılmış küpeleri ve naylon bileziklerini takmış, dizine kadar inen Bob Marley baskılı tişörtün üstüne naylon yağmurluğunu çekmiş, bakır tavalarını beline sarmıştı. Feliğin çemberini kendinden geçirmiş, hayatın sillesini istediği gibi yaşayarak yanıt vermişti Belkıs Karaoğlu. Kıyafetleri ve takıları da onun meydan okuyuşuydu. Hayat, kendine meydan okuyanlarla oynamayı sever ya, bu oyunda onun payına da hep yokluk düşüyordu. Bu gönlü zengin kadının hayattaki tek mal varlığı eviydi. Neyse ki paradan başka hiçbir şeyi olmayanlardan değildi. 30 yaşına bastığı gün, bundan tam 30 yıl önce eline sonuna kadar hak ettiği yüklü miktarda bir para geçmiş, o da bu daireyi satın almıştı. O güne kadar değil, o parayı %1'ini bile bir arada görmemişti. O günden sonra da 1000'de 1'ini gördüğü gün bayramıydı. Tutumlu olma hali bir zorunluktu belki abla için, yoksa eli açık bir kadındı. Tek kişilik Karaoğlu rezidansın bu gece yegane ışık kaynağı ışıldaktı. O ışıldağın pilleri zor günler için saklanmıştı. Kolay günde yoktu ya, anlaşılan ekipler elektriğini yine kesmiş, o da yarı beline kadar sarkıp sallanarak karanlığa sesleniyordu. Kah elektrik dağıtım şirketinin sahibine küfrediyor, kah bağırıyor, kah o deyişi biraz değiştirip tekrarlıyordu. Elektriği kesilmiş evlere döndüm, vakitsiz açılmış güllere döndüm. Saçının önündeki akları kapatmak için mahallenin gençlerinden mor ve yeşil sprey boyalarını ödünç almıştı Belkıs abla. Ellerine yaktığı kınanın arta kalanını da saçının at kuyruğu yaptığı örgüsüne sürmüştü. Bu renk cümbüşü için benim gibi 60'lı yaşlardaki her kadına tavsiyem Belkıs Karaoğlu bakımı diyordu boyasını kullandığı gençlerle şakalaşırken. Karaoğlu bu rengarenk kadının kızlık soy ismiydi. Epeydir cımbız değmemiş kaşları kalındı. Tombul yanakları fiske vursanız kan damlayacak gibiydi. Küçük bir kız çocuğuydu ilk fiskeyi yediğinde. Sonra tokat, sonra tekme, sonra yumruk ve 35 yaşında da bıçağı yedi sol böğrüne. 2 hafta hastanede yattı, ölmedi. Öncesini de sonrasını da kimseye anlatmadı. Yemeden, içmeden sudan kesildim. Zülfün kemendine kondum, asıldım. Derken beline sardığı tavaları tutan ip koptu, alt kattaki komşusunda da kayış. Yeter senden çektiğimiz bir kadın, yine ne bu gürültü gece yarısı? Çağıracağım polisi, seni vereceğim ellerine, yeter Allah'ın cezası, defolup gideceksin bu apartmandan deli kadın, diye bağırdı 6 numaradaki Emrullah Bey, Belkıs ablanın alt komşusu. Migreni tutmuştu yine. Belkıs abla oldum olası sevmedi Emrullah'ı. O da kendisi gibi yalnız yaşıyordu. O da kendisi gibi 60'larındaydı. O da kendisi gibi saçlarını boyuyordu. Emrullah'ın boyası tek renkti yalnız, kuzguni siyah. Tek benzeşen yanları da bunlardı Emrullah'la Belkıs ablanın. Belkıs abla damarına basan olmadıkça apartmanın sessiz sakinlerindendi. Kimseye karışmaz, kimse de ona karışsın istemezdi. Pangaltı'daki kısmet apartmanı olduğu yerde bir zamanlar Emrullah'ın babasından kalma bir evi varmış. O da müteahhite kat karşılığı verip 3 daire sahibi olmuş. Birine oturmuş, ikisinin kira geliriyle son 30 yılını rahat geçirmişti. Son 30 yıldır çalıştığı doğru düzgün bir işi olmamıştı zira. Apartman eskiyince daireler iyi kira getirmez, Emrullah zengin kiracı bulamaz olmuştu. Biraz da ondan da sahte migren ağrıları. Çağır ulan çağır, polisi çağır, jandarmayı, belediyeyi çağır, yıksınlar apartmanını başına. Ben de bu adam beni rahat bırakmıyor memur bey, her gece benim gibi dul bir kadının kapısına dayanıyor demezsem namussuzum. Komşular yetişin, namusuma dil uzatıyorlar, tavalarımı belimden alıyorlar. Emrullah beni satmak istiyor, beni peşkeş çekmeye çalışıyor. 8 numarada teras katın altında 4. katta oturan Belkıs abla feryadı koyuverince 6 numara kafasını dairesine gömdü. Son zamanlarda sık sık gittiği dergahta tembihlenmiş Emrullah. Hocam deyip elini öptüğü, sohbetini dinlediği genç adam. Yani Hilmi Efendi. Başını bu yaştan sonra derde sokmayacaksın Emrullah abi. Eski dostlarına mümkün mertebe işin olmayacak. Buraya gelirken de dikkati çok üzerine çekme. Şu saçlarını bıyıklarını da artık boyama demişti. Kuzguni siyah boyayla saçını bıyığını boyamak Emrullah'ın bir zamanlar müdavimi olduğu pavyondan kalma alışkanlığıydı. Çocuğu yaşındaki Hilmi Efendi'den nasihat işitmek de yeni alışkanlığı. Belkıs abla sakinleşti, havayı içine çekip öksürdü, gündüz topladığı sigara izmaritlerinden en uzun olanını bulup yaktı. Havadaki kömür kokusunun ilacı sanki bir meretti. Karşı apartmanın kömürü bırakılmış, kaloriferleri de yanmaya başlamıştı. Pısırık Emrullah güya bir de yönetici olacaktı. Kömür yardım kamyonunu durduramamıştı. Boş duran teras sayılmazsa kısmet apartmanı 4 katlıydı. Her katta 2 daire vardı, kapıcı ise yoktu. İşleri imece usulü hallederiz demişti son toplantıda yine Emrullah kısmet. Kat malikleri ve sakinlerinin 6 ay önce yaptığı son toplantıya Emrullah kısmet, Belkıs Karaoğlu ve bir de Emrullah'ın toplantıdan bir ay sonra borcunu ödemediği için ya kapaça evden atıp eşyalarını kapının önüne koydu, kiracısı katılmıştı. Yöneticilik için aday olan iki isimden Emrullah kısmet bir oy farkla yine kazanmıştı. Girişte 2 numarada oturan kiracı o ay kirayı ödeyememiş olmanın mahcubiyetiyle ve evden atarım tehdidiyle oyunu Belkıs abladan değil ev sahibinden yana kullanmıştı. Ve tabii oyunu satan kiracı kendini bekleyen kaçınılmaz sondan yine de kurtulamamıştı. Apartmanda demokrasi böyle işliyordu. Yürütmeye gelince işler şöyle yürüyordu. Kaybeden aday ayda bir merdivenleri seçime katılan tek seçmenle yani kiracıyla beraber silecekti. Kazanına düşen tek görev ise muhtarla ilişkileri sıkı tutmak, kış başlamadan kömür yardımını takip etmek ve apartmanın namusuna bekçilik yapmaktı. Ne işe yaradı bilinmeyen aidat için baskı yapmak ve namus bekçiliğinden yana sıkıntısı yoktu Emrullah'ın. O işleri hallediyordu da işte yine kaçırmıştı yardım kamyonunu. Elektriği açtırmanın yolunu bulmalıyım diye düşündü Belkıs abla. Pil bitmesin diye ışıldağı kapatmak istedi. Aletin alarmı takıldı. Onun sesine salonda uyuduğu yerde mis kokulu kırların rüyasını gören kıtmir su uyandı. Üç bacaklı, koca kafalı, tüyleri taranmış, tertemiz yıkanmış fosforlu kurdelesi karnında kaza sonrası kesilmiş sol arka ayağın yerine Karaoğlu icadı tekerlek düzeniye konulmuş bir sarı köpek. Belkıs ablanın can yoldaşı, barınaktan kaçırdığı kıtmir su hayatından memnundu. Golden Retriever cinsi köpek 6 yaşında olmalıydı. 3 yıldır bu evdeydi. Birileri yavruyken satın alıp çok hareketli bu ama bakamıyoruz şekerim diyerek sokağa bırakıvermişti. Sol arka bacağını kaybettiği kaza sokağa bırakıldığı ilk günün gecesinde başına gelmişti. Belediyenin barınağında geçecek 3 yıl da böylece başlamıştı kıtmir su için. Bu akıllı köpek barınak numaması ve tedaviyle hayata tutunmuş ama bacağının teki olmadan hareket etmeyi de diğer köpekleri aşıp mamaya ulaşmasını da öğrenmesi gerekmişti. Belkıs abla onu barınakta görür görmez aşık olmuş, evine götürmek istemiş ama o zamanlar adı sarı kız olan kıtmir suyu kaçırması gerekmişti. Sarı kız da ne, inek mi bu? Bu kız kibar bir kere hem de gözlerinde sanki evrenin sırrı var. Bu güzel kızın adı bundan sonra kıtmir su. Ben onu sahipleniyorum demiş. Barınak sorumlusu ise sen kendine zor bakıyorsun bu hayvana nasıl bakacaksın diye sormuştu. Sahiplenme işi yatınca geriye bir tek yol kalmıştı. Kıtmir suyu pazar arabasına koyup hızla uzaklaşmak. Nazlanmadan arabaya girmiş ve sesini çıkarmamıştı akıllı köpek. Belkıs ablanın koyduğu isimle Kıtmir Su mama kabını yokladı, boştu. Su kabına baktı, açlığını bastırmak için kana kana su içti ve sonra balkona geldi. İnsan dostunun yanına uzanıp yüzünü yalayıverirdi. "Acıktın mı kuzum?" diye sordu yattığı yerden. Doğrulan Belkıs abla. Kendi karnını doyurmayalı da neredeyse 2 gün olmuştu oysa. Başladı yeniden çağırmaya. Dost senin derdinden ben yana yana. Ekim Pazartesi saat 12.30. Şerefsiz diye avaz avaz bağırdı şoför. Şerefsizin reisini öyle bir uzattı ki iyice berbat bir hal aldı kelime. Normalde bir çırpıda söylenecek söz o sigaradan sararmış dişlerle bıyıkların arasından 5 saniyede çıktı neredeyse. Ön koltuklarda oturan kimse küfürden rahatsız olmuşa benzemiyordu. Hatta yolcular içinde şoförle aynı anda farklı şekilde küfredenler de olmuştu. Küfür son yıllarda adeta bir bağlaç ya da cümle sonuna konulan bir ünlemdi. Şoför bey hata sizdeydi biraz da emniyet şeridinden gidip yolun daraldığı yerde kuyruğun en önüne direksiyon kırarsanız olacağı bu diye söylenen yalnızca öğrenci gibi görünen bir gençti. O genci de herkes bakışlarıyla susturdu. Ani frenin etkisiyle arka koltuktan fırlayan ve ayaktaki diğer yolcuları yara yara şoförün yanına kadar ulaşan yaşlı adam "Verilmiş sadakamız varmış, haydi uzatmayın evladım, tadımız kaçmasın" dedi. Yaşlı adamın dudakları bu sözleri söyledikten sonra da kıpırdamaya devam etti. İçinden dua okuyordu belki. Şoför kıpkırmızı suratında öfke ve kin, tüm vücudu kas katı kesilmiş şekilde gaza yüklenmeye karar verdi. İşte az önce yolun daraldığı yerde otobüsü yoldan atmaya kalkan aracın sürücüsü de dikiz aynasından "Oh olsun" der gibi bakıyordu sanki. Belediyenin ve dolayısıyla devletin ve hatta milletin kendine emanet ettiği otobüse yapılacak şey miydi bu? Hele bak o sürücü bir de kadın mıydı? Bu kadın kendinden bu hakkı nerede buluyordu? Hem kadın haliyle yalnız başına arabada gidecek hem de otobüse yol vermeyecekti öyle mi? Yakalayıp tamponla şöyle arkadan değdirmeyen ne olsundu? Otobüsün şoförü basbayağı öfke nöbetine tutulmuştu. Eli sigara paketine gitti, bir tane çıkarıp yakmak istedi. Bunu başaramayınca başka her türlü başarısızlığının intikamını alır gibi kadın sürücüyü kovalamaya başladı. Orta kapıda hiç durmadan üst üste inecek düğmesine basan, nefes nefese kalmış, korkudan beti benzi atmış bir genç kız vardı. Adı Nergis'ti. Nergis Cezveci. Hem az evvel atlatılan küçük kaza tehlikesinden sonra otobüs deli gibi sürüldüğü için hem de otobüse bindiğinden beri eliyle sürekli tuhaf işaretler yapıp gözlerini diken adamdan rahatsız olduğundan inmek istiyordu. Henüz gitmek istediği yere 3 durak vardı ama daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Müsait bir yerde inecek var diye bağırdı genç kız ve sanki o an onun için bir mucize gerçekleşti. Şoför çoktan yitirdiği avını kovalamaktan vazgeçip aniden durdu. Kapı tıslayarak açıldı. Nergis dışarı adımını attı. Bir an yüzüne vuran taze havayı hissetti ve hızla uzaklaşan otobüsün geride bıraktığı egzoz dumanı genzini yakana kadar birkaç saniye eline rahatladı. Üzerinde durduğu viyadükten aşağı bakan Nergis, "Pes, ne de müsait yerde indirmişti şoför." Viyadüğün ayaklarına yaslanmış apartmanların camlarına güneş ışığı vurup yansıyordu. Camilerden birbiri ardına öğle ezanı okunmaya başlandı. Gecikmişti işte. Cebini yokladı. Yalnızca 1 lira 25 kuruş vardı. Bir yandan yürürken bir yandan da sımsıkı tuttuğu çantasının içindeki aynalı cüzdanını aradı. Çantanın astarına dikili fermuarlı iç cepte cüzdanı olacaktı. Yoktu. Yanından hızla geçen metalik sarı araba az kalsın kolunu kapıp götürecekti. Nefes nefese kaldı yine. Cüzdan olması gerektiği yerde değildi de şu cep telefonu nereye gitmişti? Otobüste rahatsız oldu adam geldi aklına. Basbayağı yan kesicinin kurbanı olmuştu. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet adam kaşla göz arasında hem cüzdanı hem telefonu alıp çantayı da bir güzel kapatmıştı işte. Nergis başın üstündeki iğneyi düzeltip eşarbını sıkkılaştırdı ve içinden dua etti. Rabbi yesir vela tuasir, Rabbi temmin bil hayr. Mavi gözlerini sulandıran, içinde bulunduğu durumun çaresizliği mi? Yoksa göz alabildiğine uzanan evlerin camlarından yansıyan ışık mıydı? Henüz 20 yaşındaydı Nergis Cezveci ama onca yıl hep yaşına göre çok olgun maşallah diye olgunlaştırmışlardı sanki onu. Yaşlı anne babasının tek çocuğuydu. Babası Sami Bey ve annesi Sabiha Hanım hayata geç kalmışlıklarını onunla telafi etmek istemişlerdi. Nergis'i kucağına aldığında annesi 43, kokusunu içine ilk çektiğinde babası 57 yaşındaydı. Annesi doğumdan 2 saat sonra kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuş, babası ise o daha 2 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Nergis'i sosyal hizmetlere hayattaki tek akrabası olan halası bırakmıştı. Halayı bir daha ne gördü ne de ondan bir haber aldı Nergis. Devletin emanetine bırakılan çocuklardan yaşı küçük olanların kendilerine yeni bir aile bulmaları daha kolay oluyordu. Nergis için de öyle olmuştu. 2 yaşından 9 yaşına kadar Kazanç ailesi tarafından büyütülmüş, evin babası zimmetine yüklü miktarda para geçirmekten tutuklanıp annesi de sinir krizleri geçirmeye başlayınca Nergis'e de yeniden yuvanın yolu görünmüştü. Küstü ve sustu Nergis. Çok gerekmedikçe kimseyle konuşmamaya karar verdi sonra, bu yüzden çok olgun kız, çok deyip durdular yurtta. 16 yaşında devlet onu ve 3 arkadaşını yeni bir proje olarak geliştirilen Sevgi Evi diye adlandırılan bir eve yerleştirdi. Dışarıdaki hayata hazırlanacaklardı. 18'inde üniversite sınavını kazanamadı. 19 yaşında yurttan ayrılarak Sevgi Evi'nden arkadaşı Zeynep'le Zeynep'in ısrarı üzerine dışarıdaki hayatlarının ilk adresine taşındı. Taşındıkları evde yaşça büyük 2 kız daha vardı. Nergis bulabildiği her işte çalışıp para biriktirdi. Market kasası, konfeksiyon, çağrı merkezi, yapmadığı iş kalmadı. 5 ay önce de bir daha üniversite sınavına girdi ve nihayet siyasal bilgileri kazandı. Çok zekiydi Nergis ve hayat nihayet ona da gülüyordu işte. Allah dualarımı kabul etti sonunda diyordu. Yalnız küçük bir sorun daha vardı. Ablalarının evi üniversiteye çok uzaktı. Her gün 3 saatlik yolu gidip gelmek yerine üniversite yakınlarında bir öğrenci yurduna kayıt yaptırmalıydı. O otobüse de bu yüzden binmişti. Keşke parasını da çaldırmasaydı. Hava kapandı, sonbahar yağmuru aniden bastırdı. Nergis sırılsıklam olan Paris'in içinde titremeye başlamıştı. Başörtüsünden sızan su ayakkabısını dolduruyordu sanki, öyle hissetti. Oysa babetlerin kenarı açılmış, su alıyordu. Nergis cezveci, 1.73 boyunda 51 kiloydu. Temiz tutmaya çalıştığı krem rengi bir pardösüsü, krem rengine uyan farklı tonlarda 4 eşarbı vardı. Yıkayıp yıkayıp o eşarplara bürünüyordu da biri topuklu biri düz, 2 çift ayakkabısından düz olanı kenarından azıcık açılmıştı. Yağmur yağınca fark etti bunu genç kız. Kendisine tavsiye edilen yurdun olduğu sokağın durağına daha çok vardı. Oraya varırsa en azından ev arkadaşlarına bir telefon açar, yardımcı olmalarını isterdi. Arabalar yanından su sıçratarak geçiyordu. Nihayet bir araba yavaşlar gibi oldu. Yok yok, bildiğin yavaşladı. Hatta tam da Nergis'in yanında dörtlüleri yakıp durdu. Son derece lüks bir cipti bu. Hani şu aslında arazide kullanılsın diye üretilmiş ama sonradan şehirde kullanılması moda olmuş türde araçlardan biriydi. Sürücüsü siyah camlı pencereyi hafifçe açıp "Bakar mısın?" diye seslendi. Sürücü koltukta kaybolacak kadar küçük, minyon tipli bir kadındı. Küçük yüzü, kocaman kenarı taşlı güneş gözlükleriyle neredeyse tamamen kaplanmıştı. Nergis dönüp baktı, kadının başında o hep özendiği Fransız markasının eşarplarından vardı. Eşarbı Nergis gibi bağlanmamıştı, farklıydı. Röntgen filmiyle mi, boneyle mi böyle dimdik duruyor, yoksa kumaşın kalitesinden mi diye aklından geçirdi Nergis. Kadın arabanın araladığı camından yine seslendi. Nergis anlamadı, herhalde yağmurda yolda kalmasına üzülmüş, kendisini o koca arabaya binmeye çağırıyordu bu kadın. Umutla arabaya yaklaştı, koca gözlüğünü çıkaran kadının bakışlarında onu arabaya davet eden bir hal yoktu. "Canım, İkonyum'a buradan mı gidiliyor?" dedi kadın. "Konya trenini mi soruyorsunuz abla?" diye soruyla yanıtladı Nergis. Cipin sürücüsü bu kez, "Ne Konya'sı kızım, yeni açılan alışveriş merkezini soruyorum," dedi. Nergis yanıtı bilmiyordu, böyle bir yer duymamıştı. "Bineyim de buluruz beraber," diyecekti ki aracın camı kapandı ve cipin arkasından baka kaldı Nergis. Kadın istediği yanıt alamamış olmanın öfkesiyle mi bilinmez gaza basmıştı. Nergis'in krem rengi pardösüsü çamurlandı. "La havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim." Aklına yine annesi düştü Nergis'in. Hayatta tek kızgın olduğu ve aynı zamanda en çok eksikliğini hissettiği kişiydi annesi. "Sen ne bahtsız kadınmışsın be Sabiha annem. Kızına da bulaştırmışsın bak bahtsızlığını. Cezvecilere giderken kahve gibi karartmışsın yazgımızı. Doğurmasaydın beni hayattaydın bugün belki," diye söylenirken yağmur dindi. Yoldan geçen arabalar da azalmış gibiydi. Öğrenci yurtlarının olduğu mahalleye en yakın durak hala çok yakın değildi ama az kalmıştı. O karşıdan gelen şey de neydi? Yağmurda ıslanıp sıçana dönmüş bir köpek herhalde. Tuhaf bir mahluk. Aksayarak kendine doğru yaklaşıyor. Nergis korkardı çocukluğundan beri köpeklere yaklaşamazdı. Köpek saldıracak olursa eğilip "Kıtmir'in selamı var" demesi tembihlenmişti çocukken. O zaman yanına yaklaşamaz, döner gidermiş köpekler. Ama bu gelen korkulacak gibi bir şey değildi. Daha çok acınacak haldeydi. Üzerinde pembe bir kurdele vardı hayvanın. Sol arka ayağının yerinde de beline tutturulmuş bir tekerlek. Acıyarak eğildi Nergis. "Söyle bakalım nereden geldin? Sen de mi yolda kaldın?" diye sordu. Hayvan arabaların altında kalmamıştı. Trafiğe dikkat ediyordu. Belli ki akıllı bir şeydi. Döndü, geldiği yönde yürümeye başladı. Sanki beni takip et diyordu Nergis'e. Buraları Nergis'ten iyi biliyordu anlaşılan. Yürüyüp yürüyüp tüylerini kurulamak için silkelenen köpek önde, Nergis arkasında yol aldılar. Ana yoldan içeri saptılar, yürümeye devam ettiler. 250 metre kadar sonra durdu köpek. Nergis de durdu. Kısmet apartmanın 4. katından onları gören Belkis Karaoğlu seslendi. "Neredesin Kıtmir Su? Aklım çıktı. Yemek buldum sana. Elektriği de açtırdım. Çabuk yukarı çık." "Siz de teşekkürler hanımefendi. Normalde evden zor çıkar ama bugün kendini dışarı attı benim Kıtmir Su. Komşuların homurtusundan gerilmiş olacak." Nergis bu garip kadın kendiyle mi konuşuyor, köpekle mi konuşuyor anlamadı. Aradığı yurdu soracaktı ki Belkıs abla önce davrandı. "Haydi üçümüze de yetecek kadar yemek var. İtiraz istemem. İkiniz de perişan vaziyettesiniz. Çıkın yukarı da karnımızı doyuralım." Kısmet apartmanın demir kapısının kilidi yukarıdan, 4. kattan basılan düğmeyle açıldı. Önde Kıtmir Su, arkada Nergis içeri girdiler. Nergis köpeği sahibine teslim edip çıkarım, belki evi arar, durumumu söylerim diye düşündü, çok da sıkışmıştı. Asansör yıllardır arızalıydı, para toplanıyordu ama yaptırılamıyordu. Kıtmir Su merdivenlere yöneldi. Nergis onu takip etti. Akıllı köpek, üç bacak bir tekerle merdiven çıkma taktiği de geliştirmişti. Ön bacakları bu sayede güçlenmişti. 2. katta Nergis kıyamadı. Zorlanmaya başlayan Kıtmir Su'yu kucağına almaya çalıştı. Olmadı. Neredeyse kendisi kadar ağırdı köpek. 3. katta 6 numaralı dairenin kapısı hafif aralandı. Ev sahibi başını çıkardı. "Hay lanetli it!" diye söylendi. "Birine mi baktın hanım kız?" diye sorup Nergis'i süzdü Emrullah. Yaşlı adamın bakışları Nergis'i korkuttu. "Köpeği sahibine teslim edeceğim," dedi Nergis. Kıtmir Su Emrullah'ın üzerine doğru silkelendi. Hafifçe ıslanan adam rahatsız oldu. "Dikkat et de köpeğin sahibi ısırmasın seni," deyip Nergis'i süzmeye devam etti. Adamın yüzünde şaka yapına dair en ufak bir belirti yoktu. 1. ayrımın sonu, sayfa 24.